Ayrım 12.
Mirlu, esir düşen genç Amerikan askerinin 10 ila 12 saat boyunca iki becerikli komünist beyin yıkayıcı tarafından beyin yıkamaya maruz bırakıldığını, bunların ardından ikinci ve genellikle bir üçüncü ekibin geldiğini anlatıyor. Bu 24 ila 36 saatlik çile sırasında genç askere komünist çöplük tıkıştırılıyordu. İnana geldiği her şeye karşı çıkılıyordu. Zihni yarı doğrularla ve düpedüz yalanlarla dolduruluyordu. 24 ila 36 saat süren bu işlemden sonra uykusuz ve aç olan genç asker fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal açıdan tamamen tükenmiş durumda oluyordu. Buna benzer bir iki seanstan sonra genç asker havlu atmakta ve "Tamam tamam, yapacağım veya inanacağım, yeter ki biraz uyumama izin verin" diyordu. Şüphesiz tanrı tanımaz işkencecilerin o noktada uyumasına izin vermeye hiç niyetleri olmuyordu. Çöpü boşaltmaya devam ediyorlardı. Bu genç adamlar onları yakalayanların elinde çaresizdiler. Mirlu'nun da belirttiği gibi beyin yıkamaya direnen istisnalar güçlü dinsel inanışları olanlardı. Kutsal metinler bunun nedenini açıklıyor. Fakat Rabbi bekleyenler kuvvetlerini tazeler. Kartallar gibi kanat gerip yükselirler. Seyirtirler ve yorulmazlar. Yürürler ve bayılmazlar. İbranice'de yenilenme anlamına gelen kalaf kelimesi değişmek ya da değiş tokuş etmek anlamına da gelir. Tanrı'ya hizmet ettiğinizde kendi gücünüz karşılığında onun gücünü alırsınız. Bu yapabileceğiniz en iyi değiş tokuştur. Çünkü sizin yapamayacağınız birçok şey varken siz ve Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir iyi şey olamaz. Doğrusunu isterseniz ülkelerine karşı dönen bu genç adamları işitince dehşete kapılmıştım. Mirlu'nun kitabını okuduktan sonra düşünüşlerindeki dönüşümü durdurmada tıpkı bir tanrı çıplak elleriyle durdurmak durumunda olmaları gibi çaresiz olduklarını anladım. Çoğu durumda bu genç adamların başlangıçta bu saldırıya direndiklerini ama sonunda yine de zihinlerine pompalanan bu ideolojinin kurbanı olduklarını vurgulamalıyım. Şimdi şunu düşünün. Onlar kendi iradelerine rağmen yalanlar ve yıkımdan oluşan bir doktrine kurban düştüler. Düzenli olarak, isteyerek, seçerek zihninizi iyi, temiz, güçlü, bilgi ve ilham mesajlarıyla beslerseniz, bundan muazzam yararlar elde edecek olmanız size mantıklı geliyor mu? Bir sonraki öykü, bu görüşü destekleyecek türden. Müziği dışarı çıkarmak. Chinichi Suzuki, birçok insanın çağımızın mucizelerinden biri olduğuna inandığı bir şeyi gerçekleştiren sıra dışı bir bilim adamıdır. Birkaç haftalık bebekleri alıp onlara yataklarında güzel müzik kayıtları dinletiyor. Aynı parçayı birçok kez çalmakta ve 30 gün sonra aynı prosedürü bir başka parça ile tekrarlamaktadır. Bu işlemi çocuk 2 yaşına gelene dek sürdürmekte. O sıralarda çocuğun annesi için 3 aylık bir müzik dersine başlamakta, bu sırada ufaklık onları seyretmektedir. Daha sonra çocuğun eline minyatür bir keman vermekte ve çocuk yavaş yavaş yay çekme hareketlerini öğrenmeye başlamaktadır. Bu ilk ders sadece 2 veya 3 dakika sürmekte ve zaman içinde artarak 1 saate çıkmaktadır. Çocuk keman çalmanın zor bir iş olduğunu varsayacak yaşa geldiğinde çoktan kemanda ustalaşmış hem de süreç içinde eğlenmiş olmaktadır. Kısa bir süre önce Profesör Suzuki böyle 1500 çocukla birlikte bir konser verdi. Çocukların ortalama yaşı 7 idi ve Chopin, Beethoven, Vivaldi gibi bestecilerin eserlerini çalıyorlardı. Önemli olan Suzuki'nin bu çocukların büyük bir çoğunluğunda hiçbir doğal müzik yeteneği olmadığını vurgulamasıdır. Ancak her çocukta ona konuşmayı öğrenirken uyguladığımız prosedürü uygulayarak geliştirilebilecek bir yetenek olduğuna inanmaktadır. Bir bebek sürekli konuşan büyükler arasındadır. Demek ki ilk adım maruz kalmadır. Daha sonra bebek konuşmaya çabalar. Bu taklittir. Arkadaşlar ve akrabalar bebeğe övgüler düzerler. Bu da cesaret vermedir. Ve bebeği yeniden denemeye motive eder. Bu da tekrarlama sürecidir. Derken bebek kelimeleri eklemeye ve cümleler haline getirmeye başlar. Bu süreç iyileştirmedir. 3 veya 4 yaşında çocuğun sözcük dağarcığı zenginleşmiştir. Ama hala tek bir kelime okuyamaz. Profesör Suzuki aynı metotla herhangi bir şeyin öğrenilebileceğini savunuyor. Anlaşılan birçok kişi için kaybedenler hastalığı virüsünü ortadan kaldırmış değil mi? Başından sonuna zirvede görüşürüz de, yaşamda elde edeceğiniz ödüllerin doğumdan değil, davranışlarınızdan dolayı olduğunu vurguladım. Aynı zamanda tavırlarınız, yakınlarınız ve zihninize soktuklarınız veya sokulmasına izin verdikleriniz tarafından da muazzam biçimde etkilenir. Şimdi anlatacağım örnek, bunu son derece ilginç biçimde gösteriyor. Ne? Hiç kekeme yok mu? Birkaç yıl önce Amerikan yerlilerinden iki kabile üzerinde çalışan bir bilim adamı, Safkan yerlilerin hiç kekelemediğini fark etti. Bir bilim adamı olduğundan bunun bir tesadüf mü yoksa yerlilerin bir özelliği mi olduğunu merak etti. Merakı ve ilgisi onu Amerika'daki her yerli kabilesini incelemeye yöneltti. Kekeleyen tek bir yerli bulamadı. Bu yüzden dillerini inceledi ve niçin yerlilerin kekelemediğini buldu. Kekeleme için kullandıkları bir kelime yoktu. Tabii ki kekeleme için bir kelime kullanmadıklarından bir yerlinin kekelemesi de imkansızdır. Sırıtabilir ve bu bilginin ilginç olduğunu düşünebilirsiniz. Ne olmuş? Bir adım daha izleyelim. Sözcüklerin zihne resimler çizdiklerini ve zihnin resimlerle düşündüğünü biliyoruz. Örneğin, eğer başarısızlık, yapamam, yalancı veya aptal sözcüklerini okur veya işitirseniz, zihniniz sözcük tarafından çizilmiş resmi tamamlar. Şimdi eğer kekeleme için bir sözcük yoksa, zihin bir kekemeyi inceleyemez ya da resmini çizemez. Sonuç kekeleme yok. Uluslararası kağıt şirketi, bir kişinin sözcük dağarcığı ne kadar büyükse, geliri de o kadar büyük olur yolundaki iddialarını destekleyecek istatistiksel kanıta sahiptir. Sözcük dağarcığınızı değiştirerek gelirinizi, neşenizi artırmanın ve hayatınızı değiştirmenin mümkün olduğuna eminim. Nefret kelimesini alın ve dağarcığınızdan çıkartın. Onu görmeyin, düşünmeyin, okumayın. Onun yerine sevgi kelimesini yazın. Hissedin, görün ve hayal edin. Önyargı kelimesini dağarcığınızdan çıkartın. Önyargı kelimesini görmeyin, düşünmeyin, söylemeyin. Onun yerine anlayış kelimesini koyun. Negatif sözcüğünü çıkartın. Yerine pozitif sözcüğünü koyun. Tabii ki çıkartılacak ve yerlerine konacak sözcüklerin listesi sınırsızdır. Tıpkı bunun ardından gelecek yararlar gibi. Zihniniz onu beslediğiniz şeyle hareket eder. Zihinsel diyetinizi değiştirin ve negatif girdileri ortadan kaldırın. Negatif çıktıyı önce azaltacak, daha sonra tamamen ortadan kaldıracaksınız. Zihinsel olarak neyi ne zaman yemelisiniz? Artık zihninize soktuğunuz şeyin siz ve geleceğiniz için son derece önemli olduğuna ikna olmuş olmalısınız. Demek ki sorulacak soru açık. Zihnimi nasıl besleyeceğim? Zaman bulmak için zaten koşturuyorken zihinsel beslenme için nasıl zaman bulacağım? Size şunu sormama izin verin. Baltasını bilemeye zaman bulamadığı için üretime düşen oduncuyu duydunuz mu? Şunu düşünün. Ortalama bir kişi yılda $200'dan fazla parayı ve kabul edeceğinden daha fazla zamanı kafasının dışını süslemeye, tıraşlar, saç kesimleri, bir yantim ve benzeri harcamaktadır. Aynı şeyleri yaparken ortalama bir kadının ne harcadığını ise kimse bilemez. Şahsen kızıl saçlımın ne harcadığını bilmek istemem. Soru, kafanın içini de süslemeye en azından bu kadar para ve zaman harcamak mantıklı olmaz mıydı? Bana göre şu an elimizin altında olan en büyük eğitimsel, motivasyonel araç portatif kaset çalardır. Kaset eğitimi ve öğrenimini öylesine değerli görüyorum ki, eğer yerine yenisini koyamayacaksam, $5000 bile satmazdım. Büyük laf evet, ama kaset eğitiminin ve motivasyonunun olabileceği kadar yararlı ve büyük değil. Motivasyon ve eğitim için kaset kullanmayan bir tane bile kendi kendine milyoner olmuş kişi tanımıyorum. Malzemeler onları kullanabileceğiniz yer ve zaman kadar sınırsız. Mizahi, motive edici, eğitici veya dinsel bir mesaj, ev işini hızlandıracak ve sıkıcılığının çoğunu alacaktır. Tıraş olurken, giyinirken veya makyaj yaparken fikirler ve ilhamlar alabilirsiniz. Trafikle boğuştuğunuz, ölü zamanı, günümüzün rekabetçi dünyasında size zihinsel ve duygusal bir destek verecek olan motivasyonu ve eğitimi alacağınız canlı zamana dönüştürebilirsiniz. Örneğin bir Kaliforniya Üniversitesi araştırması, Los Angeles bölgesinde yaşayan bir kişinin 3 yıl içinde harcadığı normal araba kullanma süresi içinde kaset kayıtlarını dinleyerek 2 yıllık koleje denk eğitim alabileceğini ortaya çıkardı. Eğer araba sürerken dinlerseniz toplam kullanılabilir zaman yatırımınız neredeyse sıfır olacaktır. Bir grup olarak doğru kaset kayıtlarını dinleyen insanlar genellikle tanıdığım en mutlu, en uyumlu ve en heyecanlı gruptur. Şimdi bunu iyi bir okuma programıyla birleştirelim. Tam olarak işe koyuldunuz demektir. Kural şu, hareket ederken dinleyeceksiniz, oturduğunuzda okuyacaksınız. Bu kelimenin tam anlamıyla zihninizi hayata karşı iyimser bir bakış açısıyla dolduracaktır. Ayrıca size yaşamınızda muazzam biçimde yardımcı olacak, mükemmel bir genel eğitim, bir değerler ve tutumlar takımı verecektir. Okumak planlama gerektirir. Dolayısıyla okuma alışkanlığını edinmeniz için bir dizi yeni hatırlatma takımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Çoğu insanın standart açıklaması, zamanımız yok demektir. Şüphesiz zamanın varlığı kişiye göre değişir. Ama zihninizi beslemek için zaman bulamadığınızı söylemek bir başka kaybeden hastalığıdır. O kadar. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve yapmak istediğimizi biliyoruz. Şimdi eğer yapmamız gereken iyi şeyler okumak, şey için zaman yaratacaksak, kısa süre sonra yapmamız gereken şeyler listesi azalacaktır. Öneriler: Kitapları ödünç almayın ve ödünç vermeyin. Olabildiğince sık satın alın ve ileriki zamanlarda başvuracağınız işaretler koyarak kişiselleştirdiğiniz kitaplardan bir kütüphane yaratın. Evinizdeki stratejik noktalarda iyi okuma malzemeleri bulundurun. 1. Yatağınızın başucunda. 2. Banyoda. 3. Televizyonun üstünde. 4. En sevdiğiniz koltuğun yanında. 5. Başınızı dinleyebildiğiniz sessiz bir köşede. İşte başarılı insanların yaptığı şey. Amerikan donanmasında kaptan ve bir NASA astronotu olan Alan Bean, şahsen tanımaktan dolayı ayrıcalık duyduğum bir kişidir. Ay'da yürüyen ilk insanlardan biri olan Kaptan Bean, ikinci uzay istasyonu görevinin komutanıydı. Ayrıca ABD-Rus ortak uzay çalışmalarında Rus kozmonotlarla da çalışmıştı. Kişisel imajın, hedef belirlemenin, uygun zihinsel tutumun yaşamsal önemini gören Kaptan Bean, uzayda 59 günlük uçuş için NASA'ya eğitime giderken arabasında motive edici kasetler dinledi. Benim kayıtlarımdan bazılarını da programının bir parçası olarak seçmesinden doğal olarak hoşlandım. Bu kayıtlar bu kitapta okuduğunuz malzemenin çoğunu içermektedir. Alan Bean, bu kavramlarla ilgili olarak ne kadar ciddi olduğunu göstermek üzere, sınırlı zamanından vererek bu kitap için son derece değerli bazı görüşlerini bildirdi. Sizler de bunlardan yaşamınız için ek yararlar sağlayabilirsiniz. Tüm astronotların, insanoğlunun aklına gelebilen her testten sonra, yazılı tarih boyunca herhangi bir amaç için seçilmiş, herhangi bir gruptan çok daha fazla özenle seçildiklerini belirteyim. Her birinin güçlü, sağlıklı bir kişisel imajı olmalıdır. Her biri hayal edilebilecek en zor şartlar altında arkadaşlarıyla çalışabilmeli ve geçinebilmelidir. Her biri hedefe yönelik olmalıdır. Her biri zihinsel sağlamlık, disiplin, kararlılık ve süper bir pozitif zihinsel tutum içeren doğru zihinsel tutuma sahip olmalıdır. Uzay gemisinde acaba dünyaya dönebilecek miyiz diye merak eden bir negatif düşüneni hayal edebiliyor musunuz? Her birinde bu özelliklerin hepsi uzay programına seçilmezden önce var olmalıdır. Şüphesiz programda kalabilmek için de bu özellikleri sürdürmek zorundadırlar. Hayatlarının söz konusu olması bir yana, bu adamlar ulusal onur ve gururu da taşırlar. Üstlerindeki baskılar muazzamdır. Worldwide Dağıtımcılık, Kanada'daki en büyük ev gereçleri dağıtıcısıdır. Winnipeg, Manitoba'daki en son toplantılarında, genel müdürleri bana zirvedeki 19 satış elemanının 17'sinin her gün motive edici ve satış eğitimi kasetleri dinlediklerini söyledi. En iyi oldukları için dinlemediklerini, dinledikleri için en iyi olduklarını vurguladı. Doğrusunu isterseniz, her yerdeki satış müdürleri ve şirket yöneticileri istisnasız zirvedeki elemanlarının düzenli bir biçimde dinlediklerini ve okuduklarını söylüyorlar. Belirtmek istediğim nokta şu, bu türden motivasyona dünya üstünde en az ihtiyaç duyanlar, onu arayan ve onu en çok kullananlardır. Bulundukları yerde olmalarının nedeni bu. Sizi yapmanız için dürttüğüm şeyleri onlar uzun bir süreden beri yapıyorlar. Nedeni ise son derece basit, insanları zirveye çıkaran dürtü. Sürekli besleme ve güçlendirme ile yaşayan bir dürtüdür. Mevcut meslekleri içinde başarının zirvesine çıkan insanlar, değişmez biçimde zirvede çok yer olduğunu ama oturmaya yetmediği gerçeğini bilmektedirler. Ayrıca zihnin de beden gibi sürekli beslenmesi gerektiğini bilirler. Eğer bedenlerinin boyunlarından aşağısını düzenli biçimde beslemek önemli ise, boyunlarından yukarısını beslemenin çok daha akıllıca olacağını bilirler. Beslenmenin fiziksel, zihinsel ve ruhsal olduğunu anlarlar. Bu bir illüzyon. Birçok insan keyifsiz ya da depresyonda olmadıkça kaset kayıtlarını dinlemeye veya motive edici kitaplar okumaya ihtiyaç duymadıklarına dair yanlış bir kavrama sahiptir. Keyifsiz olduğunuzda ihtiyaç daha belirgindir ve yararları bir hayli olabilir ama uzun vadeli yararlar. Eğer onları duygusal olarak iyi olduğunuz zamanlarda da dinler veya okursanız daha büyük olabilir. Nedeni iki katlıdır. Keyifsiz olduğunuzda her çareye başvurur ve muhtemelen yanlış çareyi uygular ya da zıt yaklaşımı seçer ve birçok değerli fikri reddedersiniz. Keyifsiz olduğunuzda muhtemelen çözümüne, soruna yoğunlaşacaksınızdır. Duygusal yüksekseniz iyimserliğiniz ve hırsınız fazla mesafe daha açık haldesinizdir. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olursunuz ve böylece iyi fikirlere daha açık hale gelir ve bu yeni fikirlere göre davranma ihtimaliniz daha büyüktür. İşte o zaman iş çıkarma düzeyinizi kayda değer biçimde artırabilirsiniz. Tutumunuz, hevesiniz, işbirliği ruhunuz ve işvereninizin size verdiği değer tavana vuracaktır. İşte dostum, terfileri ve zamları almaya başlayacağınız nokta budur. Tanıdığım en dinamik ve tam olarak motive olmuş insanlardan biri olan Sandy Bregner, bu düşünceyi güçlendiriyor ve ek bir katkıda bulunuyor. Birçok bireye ve büyük şirkete satış eğitimi ve motivasyonu programları satan Sandy, bir kişinin bir kitap okuyup ya da bir dizi kaset dinleyip çokça yararlanabileceğini ve daha yüksek bir anlayış ve farkındalık düzeyine çıkabileceğini belirtiyor. Bu yeni düzeyde aynı malzemeyi tekrar okuyan ya da dinleyen kişi ilk seferde tamamen kaçırmış olduğu şeyleri okuyacak ya da işitecektir. Bu ise onları daha da yüksek bir anlayış ve başarı düzeyine çıkaracaktır. Başarıyı aklına koymuş her kişinin başvurmaya hazır ve sürekli büyümeye yol açan, kendilerine özgü bir başarı kütüphanesi oluşturmasının nedeni budur. Ancak bu, keyifsiz olduğunuzda motivasyonla ilgili yardım aramanızın gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece motivasyon kasetlerinin ve kitaplarının sizi bataklıktan çıkaracak atlama taşları olarak iş görebileceğini iyice anlamanızı sağlamak istedim. Ya da sizi ortalamalığın sırasından çıkartacak bir merdiven ya da zirveye kadar taşıyacak bir asansör. Başlangıçta her gün dinlemek ya da okumak için kendinizi zorlamanız gerekebilir. Ama bunu bir süre yaptıktan sonra 3 şeyi keşfedeceksiniz. Bundan hoşlanacaksınız, bundan öğreneceksiniz ve içgüdüsel ve bilinçaltınızda okuduğunuz ve dinlediklerinize göre davranmaya başlayacaksınız. Yine söyleyelim, kendilerini motive edici malzemelerle düzenli olarak besleyenler, bundan en çok yarar sağlayanlardır. Önümüzdeki 2 bölümde iyi ve kötü alışkanlıklarla ilgili bir hayli ayrıntıya giriyorum. Şimdi iyi bir alışkanlığı tartışıyoruz ve göreceğiniz gibi bu iyi alışkanlığı edinene dek kendinizi zorlamak zorundasınız. Kendinizi doğru insanlarla ilişki kurmaya zorlayın. Sabahları ellerinizi şaklatmak, git ışıklarıyla konuşmak için kendinizi zorlayın. Kayıtları dinlemek için kendinizi zorlayın. Bunu 21 gün yapın ve kaptığınız alışkanlık sizi kapacaktır. Sadece başarı kazanmak konusunda ciddi olanlar için. Gerçekçi olursak her sabah ellerinizi şaklatmak bir hayat tarzı olarak sürdürebileceğiniz bir şeydir. Ancak başlangıçta anında heves yaratır ve o sıralarda belki de en çok ihtiyaç duyduğunuz sırada size cesaret sağlayacak kayda değer sonuçlar ortaya çıkarır. Zihninizi 21 gün boyunca denediğiniz takdirde size çok daha zengin ve heyecanlı bir yaşam verecek olan bir uyanma deneyimine şartlandırır ve hazırlar. Şimdi de zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak gelişmeye devam etmenin en iyi yollarına bir göz atalım. Uyandıktan, el çırptıktan ya da çırpmayarak ve herhangi bir negatif düşünce veya girdi zihninize girmeden önce gazete, radyo ve televizyon yok. İlk zihinsel yemek için evinizin sessiz bir köşesine, başarı köşesine gidin. İlham verici bir self-help kitabı seçin ve 10-15 dakika okuyun. Daha sonra 15 dakikalık bir yürüyüş veya koşu yapın. Bu arada gözlemlediğiniz iyi şeyleri zihninize not edin. Daha sonra doktorunuzun tavsiye ettiği bir hareketten X kere yapmanız için size meydan okumak üzere değil, belli bir süre kapsamak üzere tasarlanmış bir egzersiz programını uygulayın. Egzersiz yaptığınız sırada eğitici veya motive edici türden bir kaset dinleyin. Şimdi, dolu bir kafa ve boş bir mideyle evden dışarı fırlamadan besleyici bir kahvaltı edin. Böylece zihninize beslediğiniz iyi şeyleri kullanmak üzere enerji de elde edeceksiniz. Gününüze, her gününüze doğru türden zihinsel, ruhsal ve fiziksel kahvaltı ile başlamak, tam ve ödüllerle dolu bir günü ve yaşamı garanti edecektir. Evet, bunları yapmanız için erken kalkmanız gerektiğini söylediğimin farkındayım. Evet, zaten meşgul olduğunuzu ve zaman bulamadığınızı biliyorum. Ve evet, kitapların ve kasetlerin para gerektirdiğini de biliyorum. Ancak zaman size daha fazla enerji, heves, güç ve muhtemelen birkaç ekstra yıl olarak geri dönecektir. Kitaplara ve kasetlere yaptığınız yatırım, sınırsız anlamda daha zengin ve daha ödüllendirici bir yaşamı sağlayacak, daha fazla kazanç olarak geri dönecektir. Aslında daha zengin yaşamın tadını çıkarmayı kalıcı bir biçimde kesinleştirmek üzere zaman ve para yatırımı yapmanızı öneriyorum. Bölüm 4. Alışkanlıklar ve tutumlar. İlk önce alışkanlığı edinirsiniz. Bir alışkanlığı seçtiğinizde o alışkanlığın sonuçlarını da seçersiniz. İyi alışkanlıkları elde etmek güçtür. Ama onlarla yaşamak kolaydır. Kötü alışkanlıkları ise elde etmek kolayken onlarla yaşamak zordur. Ve istisnasız kötü alışkanlıklar yavaş ve hoş bir şekilde gelirler ve çoğu zaman onu elde ettiğinizin farkına vardığınızda alışkanlık sizi elde etmiştir bile. Kural olarak pek acı çekilmez, ancak görüyoruz ki sigara veya içki içmeyi ya da madde kullanmayı alışkanlık haline getiren insanlar bu alışkanlıkları elde etmelerinin ilk safhalarında biraz rahatsızlık hissetmişlerdi. Psikolog Murray Banks'in bir aşağılık kompleksi işareti olduğunu söylediği sigara içme alışkanlığına bakalım. O ilk sigarayı arkadaş grubundan biri olmak için alışınızı hatırlıyorsunuzdur. Bütün bedeniniz isyan etmiş ve hayır hayır demişti. Ancak siz bedeninizi sigarayı kabul etmesi için zorladınız. Arkadaş grubunuza büyük bir kız veya oğlan olduğunuzu ve onlar gibi sigara içebildiğinizi göstermeye karar vermiştiniz. Dumandan bir halka yapıp onun içinden bir halka daha geçirdiğinizde ne kadar gururlandığınızı hatırlıyor musunuz? Hele öksürmeden ilk kez dumanı içinize çektiğinizde duyduğunuz heyecanı. Birisiyle konuşurken aynı anda ağzınızdan duman çıkartmayı öğrendiğinizde kendinizi gelişmiş hissedişinizi hatırlıyor musunuz? Tabut çivisi kulübüne yeni katıldığınızı, açığa çıkarmayacak biçimde bütün o şeyleri doğallıkla yapmaya başladığınızda heyecanlanmamış mıydınız? Sigarayı ona başladığınız gibi kolayca bırakmak hoş olmaz mıydı? Eğer sigaranın etkilerinden kaygılanmaya başladıysanız şunu dinleyin. Dallas'ta bir klinikte 11 yıl boyunca 27 bin kişi yarısı filtre ve yarısı tütünden oluşan yeni bir sigara tipini denemişler. Tek bir kanser vakası görülmemiş ama çok sayıda fıtık vakası kaydedilmiş. Tamam, bu bir şaka. Sigara alışkanlığının ardındaki düşünüşe eşlik eden olgunluk ya da olgunluk eksikliğini göstermek için şunu eklemeliyim. Bazı yetkililer Amerika'daki sigara içicilerinin %5'ten azının bu alışkanlığı 22 yaşından sonra edindiğini belirtiyorlar. Bu da uzun süre boyunca sigara içenleri gözlemleyen olgun insanların bu alışkanlığı edinmediğini göstermektedir. Ayrıca sigara içiciliği ve akciğer kanseri arasındaki bağlantı ortaya çıktıktan sonra 21 milyon yetişkin ve 100 bine aşkın doktorun sigarayı bırakması da kayda değer. Ama gelin sigara alışkanlığını nasıl kazandığınıza dönelim. Bedeniniz cesurca, hatta bazı durumlarda güçlü biçimde sigaraya direnç göstermesine rağmen siz sisteminize sigarayı yüklemeye zorlamaya devam ettiniz. Derken bedeniniz bazı düzenlemeler yaptı. Kısacası tamam, yapacağım ama bundan hoşlanmayacağım dedi. Sonra siz bu sorun değil, nasıl olsa yapacaksın dediniz. Daha sonra bedeniniz biraz da ayarlama yaptı ve niçin itiraz ettim bilmem, o kadar da kötü değilmiş dedi. Daha da sonraları bedeniniz siz sigara içmekten hoşlanır hale gelene dek düzenlemeler yaptı. O noktada arkadaşlarınıza sigara içmekten hoşlandığınızı söylemeye başladınız. Hem zaten dediniz onlara, bir kişinin hoşlandığı şeyleri yapması gerekir. Hatta onlara istediğiniz zaman bırakabileceğinizi, zaten 10-15 kez bıraktığınızı, dolayısıyla bunun bir alışkanlık olmadığını söylediniz. En sonunda bedeniniz son bir ayar çekti. Alışkanlığı tam olarak edindi ve o sigarayı talep etmeye başladı. Sonra alışkanlık size edinir. Bunun kanıtını sigaraları bittiğinde bir tane daha satın alana, ödünç alana ya da çalana dek içine girdikleri nikotin krizleri sırasında gözleyebileceğiniz sayısız insanda görebilirsiniz. Normalde sağlıklı olan 100 kiloluk bir adamın 2 gram bile gelmeyen bir sigara için nasıl titreyen bir et yığını haline geldiğini gördüm. Duygu yaratıkları değil de mantık yaratıkları olsaydık keşke diyesi geliyor insanın. Sizce de öyle değil mi? Evet, alışkanlıklar komiktir. Komik ya da trajik olan şey, kötü alışkanlıkların tahmin edilebilir ve kaçınılabilir şeyler olmasıdır. Buna rağmen kötü, pahalı ve sorunlar yaratan alışkanlıklar edinen milyonlarca insan var. Tütün söz konusu olduğunda kullanıcı bir bakar ki alışkanlık zinciri kırılamayacak kadar güçlenmiş hale gelene dek hissedilmeyecek kadar hafiftir. Edinecekleri alışkanlık onları edinmiştir. Ahlaklı ya da ahlaksız olmak da alışkanlıktır. Her ikisi de düşünceden daha fazlasını yakalar. Tamamen ahlaklı bir insan tamamen tahmin edilebilir ve tedrici bir süreç içinde ahlaksız hale gelebilir. İyi kız ya da oğlan, kazara ya da elde olmadan tatsız ve nahoş buldukları bir durumla karşılaşır. Bir partide, yemekte veya sosyal toplantıda, serbest aşka, deneme evliliklerine, şuur değişikliği yaratan maddeleri denemeye, eş değiştirmeye, sarhoşluğa inanan bir gruba çekilebilir. Başlangıçta bu türden fiillere karşı itiraz ve tamamen onaylamama mevcutken, grubun bir üyesi bu kişinin bir biçimde hoşuna giderse, görün bakın neler olur. İlişki resmi bir düzeyde olabilir. Eğer daha fazla görüşme, tanışma söz konusu olursa, olayların doğal akışı başlangıçta çok dehşete kapılan o kişiyi, aynı türden eğilimlerin peşinde koşan diğer bireylerle de ilişki kurmaya yöneltecektir. Zihin kayda değer miktarda ayarlama ve aklileştirme yapan muhteşem esneklikte bir mekanizmadır. İlk başta dehşet veren günahlar ya da ahlaksız hareketler, hoşgörünün en arzulanır erdem olarak savunulduğu durumlara maruz kalındıkça daha az itiraz edilir hale gelir. Hoşgörü gitgide kabullenmeye dönüşür. Özellikle de söz konusu kişilerle samimi bir bağlılık kurulmuş ise. Kabulleniş tereddütlü bir onaylama ve onaylama da fiile yol açar. Süreç boyunca aklileştirme prosedürü tam hızla yol almıştır. Aynı süreç pornografi için de geçerlidir. Pornografinin etkisi Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Alexander M. Biskel tarafından da vurgulanmaktadır. Pornografinin etkisi konusunda yarattığı şey ahlaki bir atmosferdir ve ahlaki atmosfer fiilin nihai düzenleyicisidir. Eğer bir şey söylenebiliyor, gösterilebiliyor, toplum tarafından açık biçimde kabul edilebiliyorsa, o zaman toplum bunun yapılabilir olduğunu düşünmeye başlar. Her sefer bir ısırık. Aşırı yemek yemek de bir alışkanlıktır ve birçok kişi için öylesine derin bir alışkanlıktır ki, tükettikleri yiyecek miktarının farkında bile değillerdir. Bu durum iyi niyetli ama yanlış bilgilendirilmiş ana babanın bir çocuğu sevmenin ona istediğini anında vermek olarak düşünmesiyle başlar. Benim neslimden çok şişko çıktı. Çünkü neslimin ana babaları yeterli yiyecek bulmak için o kadar uğraşmışlardı ki besin onlar için güvenli isim geliyordu. Ayrıca yemeği ziyan etmenin günah olduğunu düşünüyorlardı. Sonuç olarak sayısız ana baba çocuklarına tabaklarını temizlemelerini söyledi. Düzenli biçimde alınan bu ekstra yemekler haftada birkaç gramlık kilo almalar halinde sonuçlandı. Günde 20 gram alsanız yılda 7 kilodan fazla alırsınız. 20 gram bir şey değildir ama 7 kilo çoktur. Eğer kilo sorununuz varsa bunun nedeni dün yemeği biraz fazla kaçırmanız değildir. Dolayısıyla yarın aç kalarak bu sorunu çözemezsiniz. Oburluk bir olgu haline gelinceye dek her sefer bir ısırık daha deyip aşırı kilolar alırsınız. Yani fazla sık ve aşırı yemek yersiniz. Sorunu aynen yarattığınız biçimde çözeceksiniz. Her seferinde bir ısırık az. Birçok kişi için bu tamamen farklı bir sorundur. Bazı insanlar öylesine tat ve haz odaklıdır ki, sıklıkla yüksek yoğunluklu nişasta ve tatlılar yiyerek tahrip edici bir yeme alışkanlığı kazanırlar. Buna bir de hiç egzersiz yapmamayı ekleyin, kilolar günde 20 gramdan daha hızlı biçimde yığılmaya başlar. Eğer aşırı kilo sizin için bir sorun ise, hedefler ile ilgili kısmın 4. bölümüne geri dönmenizi öneririm. Kilolardan kurtulmak için ne yapmak gerektiğini inceleyin. En zekiler ve en güçlüler de düşer. Eğer yanlış insanlar tarafından etkilenmeyeceğimizi sanıyorsak kendimizi kandırıyoruz demektir. Gelmiş geçmiş en bilge insan olan Süleyman bile putlara tapan Filistinli kadınlarla evlendi. Ne oldu tahmin edin. Kısa bir süre sonra etrafını çevreleyen kötülüğün yanında bilgeliği işe yaramaz hale geldi. O da putlara tapmaya başladı. Samson gelmiş geçmiş en güçlü adamdı ama Delila'nın cinsel baskıları altında onun isteklerine boyun eğdi ve onu körlüğe ve köleliğe sürükleyen sırrı açıkladı. Kutsal metinler yanlış arkadaşların neye sebep olduğu konusunda çok açıktır. Kandırılmayasın, kötü arkadaşlar iyi ahlakı yozlaştırır. Size verebileceğim en iyi örnek konuşurken aksan kullanmaktır. Güneyli bir kız veya oğlan kuzeye yerleştiğinde aylar içinde bir aksan edindiğini görürsünüz. Eğer kuzeyli bir kız ya da oğlan güneye gelecek olursa bir iki ay içinde normal biçimde konuşmaya başladığını görürüz. İlişki kurduklarınıza uyum sağlamaya, onlar tarafından etkilenmeye ve kısa süre içinde onların bir parçası haline gelmeye başlarsınız. Kısa süre önce 12 yaşındaki oğlum harçlık istedi. Ona yüksek karbonhidratlı bir öğle yemeği yerine besleyici proteinli bir gıda yemesi fikrini satmaya çalıştım. Beni reddederken son derece kesindi. Ben de ona yaptırmaya çalıştığım şeyi anlattım. Cevabı şu oldu: "Tabii baba, ama hamburger yiyen çocukların yanında olan sen değilsin." Aynı yaşıt grubu baskısı, gençleri şuur değiştiren ilaçlar, kıyafet seçimi, cinsellik, şiddet ve benzeri konularda da etkilemektedir. Düzenli biçimde ilişkide olduğumuz insanların özelliklerini elde etmekle kalmamakta, aynı zamanda ortamımızın gürültüsüne ve kokularına karşı duyarsızlaşmakta ya da bağışıklık kazanmaktayız. Kağıt fabrikaları ya da gübre üretme çiftlikleri çevresinde yaşayan kişiler kokulara öylesine alışmaktadırlar ki birisi bunu onlara söyleyinceye dek farkına bile varmamaktalar. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir genç iken evimiz petrol sahasından sadece 10 mil uzaklıktaydı ve ardı arkası kesilmeyen trenlerin geçişi günün 24 saati sürerdi. Gürültüye ve evimizin sarsılmasına o kadar alışmıştık ki onların geçişinin farkına bile varmıyorduk. Ta ki biri durana dek, o zaman bizi uyandıran sessizlik olmuştu. Bu örnekler negatif, kötücül veya yıkıcı bir koşulla yeterince uzun zaman boyunca çevrelendiğinizde itirazdan hoşgörüye, hoşgörüden kabullenmeye, kabullenmeden de katılıma ve hatta hoşlanmaya dek gideceğinizi vurgulamaktadır. Başlangıçta ne kadar az olduğu önemli değil, nasılsa büyüyecektir. Hırsım bir eroin bağımlısı olmak. Alkol dahil tüm bağımlılık yaratan maddeler gençliğimizin yüz yüze geldiği en büyük tehlikeyi temsil etmektedir. Son birkaç yıldır madde bağımlılığına karşı verilen savaşa ben de katıldım. Katıldığım sırada bir bağımlı olmak için madde kullanmaya başladığını kabul eden bir bağımlıya rastlamadım. Marijuana kullanan ve marijuana'nın daha sert maddelere geçmek için bir başlangıç noktası olduğunu söyleyen bir gence de rastlamadım. Önce esrardan başlayıp sonra uyarıcılara, daha sonra da eroine geçeceği yolunda bir plan yapmış birine de rastlamadım. Hiç kimsenin ot kullanmaktan çocuk oyuncağı diye bahsedip dalga geçtiğini görmedim. Ve hiçbir zaman bir gencin yumuşak mallardan eroin gibi sert mallara geçmeye heveslendiğini söylediğini duymadım. Her bir durumda da gençler o tür mallara karşı fazlasıyla uyanık olduklarını vurguladılar. Kendilerine ne yapacağını biliyorlardı ve asla ama asla o sert malları kullanmayacaklardı. Bunlar onların son sözleri oldu. Çünkü sönmekte olan bir kibritin bir orman yangını başlatabilmesi gibi bir kere daha için duyulan ve o her şeyi tüketen açlık genellikle birkaç ay içinde ısrarlı bir sigara yakarak ya da bir tek atarak başlamıştı. Alışkanlık bir kablodur. Kopmayacak kadar sağlamlaşana dek ona her gün bir tel daha ekleriz. Derken o alışkanlığın gücü, o alışkanlığın iyi ya da kötü bir alışkanlık olmasına bağlı olarak bizi zirveye çıkarır ya da bizi en dibe bağlar. Kendinize harcamayın. Çoğu hokey seyircisi maçlara çıkmayalı birkaç sene olmasına rağmen Derek Sanderson adını hatırlar. O bir süperstardı. İnanılmaz yetenekleri ve fiziksel becerileri kendisine milyonlarca dolar kazandıran bir karizmayla birleşmişti. Ne yazık ki Derek ilaç kullanmaya ve hızlı yaşamaya başladı. Otomobiller aldı ve 100 dolarlık bahşişler verdi. Kısa süre sonra parası da becerileri de bitti ve 3. ligde oynamaya başladı. Daha sonra hokey hayatının zirvesinde olması gereken bir yaşta emekli oldu. 3. ligdeki nadir başarılarından birinde bir gazeteci ona paralarını harcamaktan dolayı pişman olup olmadığını sordu. Derek içtenlikle yanıtladı. "Hayır, paramın bir bölümünü harcamaktan dolayı pişman değilim. Ama Derek Sanderson'ın bir bölümünü harcadığım için son derece pişmanım." Herhangi birinin kendisinin bir bölümünü harcaması trajiktir. Ama daha önce dediğim ve daha da diyeceğim gibi hiç kimse bir madde bağımlısı ya da alkolik olmak için yola çıkmaz. Bağımlılık yaratan maddeler, özellikle de marijuana hakkında daha bilmediğimiz çok şey var. Ancak toplanan kanıtlara göre kullanmanın tehlikeli olduğu gittikçe açık hale geliyor. Karar alma mekanizmasını etkiliyor, sakat doğum oranını artırıyor, kendi kendinin farkında olma halini azaltıyor ve daha büyük içgörü ve duygusal olgunluk, illüzyonunu yaratıyor. Birçok kez kullanıcılar daha akıllı olduklarını hissetmişler ama hiçbiri daha akıllı olmamış. Esrar ayrıca cinsel güdüyü azaltıyor, mesafe algılamasını bozuyor ve hücreleri tahrip ederek kullanma alışkanlığı olanlarda görülen apatiye sebep oluyor. Arada bir genç gerçek bir arkadaşı tarafından marijuana kullanmanın riskleri konusunda uyarılır ama bu maddeyi kullanmanın getirdiği değişiklikler öylesine fark edilmezdir ki kullanıcı hiçbir tehlike görmez ve değişiklik hissetmez. Esrar kullanmanın zararsız olduğuna inanmaktalar ama Dr. Neil Salomon'un belirttiği gibi bu yaygın inanç yanlıştır. Kıyaslandığında esrar eroine göre zararsızdır ama aynı mantıkla bakarsak ayağınızı kesip koparmak da boğazınızı kesmeye göre zararsızdır. Birçok kullanıcı bunu belirtmek için çok ileri giderler. Bu onun hayatıdır ve eğer birisinin canı yanacaksa bu kendisi olacaktır. Başka kimse değil. Hem bu eğlencelidir ve artık gruptan biri olarak kabul edilmektedir. Bu tamamen doğru olsa bile genç insanların yaşamlarını sakatlamalarını ve bazen yok etmelerini izlemek çok üzüntü vericidir. Trajik bir kişisel deneyimden öğrendiklerimle diyebilirim ki, marijuana içenlerde tıpkı alkolikler gibi çoğunlukla kendilerinden başka kişilerin canını yakmakta ve hayatlarını tahrip etmekteler. Ağabeylerimden biri ve karısı 25 yaşında harika bir genç olan en küçük çocuklarını marihuana kullanmış ve hızını ayarlayamayan bir başka gencin kullandığı arabanın çarpmasıyla kaybettiler. Ana babanın ve sevdiklerinin acısı tarif edilmez türdendi. Trajediye yol açan oğlanın hiç bitmeyen suçluluk duygusu ise şüphesiz aileye yakın olan herkes üstünde ayıltıcı bir etki yapacaktı. Marihuana'nın zararsız olduğuna inanan kişilerin bir masum kurbanının kederli ailesinden bir kişiyle asla karşı karşıya gelmemesi için dua ediyorum. Birçok durumda marihuana kullanan kişiler gittikçe cesaretlenir ve daha sık kullanır. En sonunda kancaya takılır ve eroine giden yolda yol almaya başlarlar. Bu yol dünyanın önde gelen otoritelerine yani kaşarlanmış bağımlılara göre kaşarlanmış bağımlıların gittiği yoldur. Harekete geçme zamanı. Marihuana kullanmakta komik olan bir şey var. Bir süre sonra gruptan biri marihuana içmenin çocuk işi olduğunu söyler. Denemeleri gereken şey esrar ya da daha etkili bir şeydir. Eğer marihuana'nın eğlenceli olduğunu düşünüyorsan bir de nokta nokta nokta dene. Kolayca bu fikri satarlar. Çünkü grup zaten işe dahil olmuştur. Alışkanlık için zihinlerinde bir bahane bulur bulmaz o ilk adımdan sonraki adımı da atmak kolaydır. Marihuana'yı sağlayan kişinin daha sert malları da sağlayacağına son kuruşunuza dek emin olabilirsiniz. Ayrıca şuna da emin olun ki arkadaşlarınız ve sevdikleriniz bu işe başlangıçta sinsi, yer altından bir tip tarafından ikna edilmemişlerdir. Bu fikir onlara güvendikleri ve sevdikleri bir tarafından satılmıştır. Bir kişi yasa dışı bir faaliyete katıldığında, eğer başkalarını da kendisine katılmaya ikna edebilirse, suçluluk duygusunun azalacağını düşünür. Alkol dışında marihuana alışkanlık yapıcı maddelerin en tehlikelisidir. İstisnasız tanıdığım her kaşarlanmış bağımlı işe marihuana ile başladığını söyledi. Bağımlılık yaratan maddelere karşı savaş veren diğer tanıdıklarımın gözlemleri de aynı yönde. Yetkililer marihuana'nın fiziksel olarak alışkanlık yapıcı olmadığı konusunda neredeyse oy birliğine varacaklar. Ancak Başkan Claude Pepper'ın marihuana hakkında başlattığı kongre soruşturması sırasında karşısına eğitimsiz bir genç çıktı ve kendisine şu soruyu sordu. Eğer marihuana alışkanlık yapıcı değil ise neden bırakamıyorum? Komite bu genci cevaplamadı. Psikologlar marihuana'nın fizyolojik değil psikolojik bağımlılık yarattığını söylüyorlar. Gençlerle böylesi sözcük oyunları oynamak çok üzücü. Çünkü zihinsel alışkanlık fiziksel olana göre daha güçlü, daha zorludur ve kırılması daha zordur. Tutuklanan eroin bağımlıları eski bağımlı diye bir şey yoktur tıpkı eski alkolik olmadığı gibi. Fiziksel ihtiyaçları geçtikten yıllarca sonra bile eroine zihinsel bağımlılıkları ile savaşmak zorunda kalmaktadırlar. Bazıları için bir kez daha ya duyulan açlık hiç atlatılamaz. Ne yazık ki hoştur. Bir marihuana sarhoşluğundan sonra akşamdan kalma hali veya fiziksel rahatsızlık yaşanmaz. İçen kişi kendini iyi hissettiğinden, gevşemiş ve huzurlu olduğundan niçin olmasını mantıklı bulur ve yola koyulur, dibe doğru. Marihuana'nın yaptığı değişiklikler öylesine hafiftir ki onları anlatmak için nefesinizi boşa harcarsınız. Çünkü kullanıcı size inanamaz ve inanmaz. Onu her gün gören insanlar bile değişikliklerin farkında değillerdir. Genel olarak söylersek, değişiklikleri ilk fark eden, onu birkaç haftadan beri görmeyen bir arkadaşı veya yakınıdır. İlk başlarda genç bu alışkanlığa başladığında harcamaları küçüktür ve düzenli alınan harçlıktan karşılanabilir. Ancak kullanıcılar düzenli biçimde madde pazarına daldıklarında daha fazla para gerekmeye başlar. Bu noktada dolabın üstünde duran paralar ortadan kaybolmaya başlar. Ya da annenin çantasından babanın cüzdanından. Alışkanlık büyüdükçe paraya olan ihtiyaç ve onu edinme becerisi de büyür. Artık müstakbel bağımlı daha fazla para çalmaya ve muhtemelen evdeki yokluğu fark edilmeyecek eşyaları satmaya başlar. Alışkanlık büyüdükçe bağımlı küçük hırsızlıklarını mahalledeki dükkanlarda yapmaya başlar. Bu çalıntı malları piyasa değerinin %20'sine satmaya başlar. Bu kadar az bir yüzdeyle alışkanlığın gerektirdiği harcamayı karşılamak için bir hayli zeka gerekmektedir. Alışkanlık derinleştikçe hırsızlık da büyür. Aralarında uyarıcılar, LSD, eroin, kokain ve diğer daha sert malların düzenli kullanımı hırsızlık oranının son derece artmasına yol açar. Alışkanlık ne kadar büyükse harcama da o kadar büyüktür. En sonunda bağımlı tam gün hırsızlık yapmaya başlar hale gelir. En sonunda bu sınırda aşılır. Kızlar ve oğlanlar bedenlerini satmaya başlarlar. Bir sonraki nokta ise alışkanlığın artık onu yeterli hiçbir paranın karşılayamayacağı kadar ağırlaşmasıdır. O noktada karşı sokakta oturan, sadece marihuana içen, iyi kız veya oğlan satıcılığa başlarlar. Bu çocukların hiçbiri bunun kendileri için mümkün olabileceğine inanmıyorlardı. Kafa kıyakken ölmek. Bağımlılık yaratan maddeler hakkında anlamamız gereken iki şey var. İlki, bu maddelerin etkisi altındayken bağımlıların ne yapacağını tahmin etmenin hiçbir yolu yoktur. İkincisi, alışkanlığı kaptıktan sonra açlığını yatıştırmak için ne yapacağını tahmin etmenin de bir yolu yoktur. Bağımlıların kendi kız kardeşlerini ve karılarını pazarlamaktan, paralarını almak için akrabalarını öldürmeye kadar her şeyi yaptıkları vakalar vardır. Bunlardan biri, halüsinojen bir uçuş sırasında arkadaşını öldürmüş ve kalbini çıkarıp yemişti. Bir bağımlı satıcı haline geldiğinde çok üzgün bir pozisyona girer. Çoğu durumda ürününü yerleşik kullanıcılara satamaz. Bu nedenle yeni bir pazar yaratması gerekir. Yeni satıcı eğer bir başka satıcının müşterilerine satış yapmaya kalkışırsa, kelimenin tam anlamıyla boğazı kesilir. Bu nedenle kendi bölgesini oluşturmak için uğraşması gerekecektir. Bu da o vahim döngüyü yaratır. Çünkü yeni satıcı, kendisini de öylesine yakalayıveren aynı alışkanlığa daha çok sayıda insanı başlatmak zorundadır. Gruptan biri olmak için ne bedel ama. Peki sorumlu kim? Böyle bir yaşam tarzı benim neslimi daha genç nesli eleştirmeye yöneltti. Ahlaksız, sorumsuz gençler için çok sert şeyler söyledik ve onları tarihteki en kötü nesil olarak suçladık. Haklı olabiliriz ama ne yazık ki bizler sorunun nedenini büyük ölçüde göz ardı edip soruna odaklanma hatasını işledik. Ancak bu kitap için araştırma yaparken gençliğin davranışlarının sıklıkla kendilerine gösterilen yetişkin örneklerini izlediği ve daha yaşlı nesiller tarafından mümkün kılınan baştan çıkarıcı şeylere kurban oldukları gittikçe daha açık biçimde ortaya çıktı. Artık neye inandığımı net bir şekilde biliyorsunuz. Dolayısıyla size şunu hatırlatmaktan başka bir şey yapmayacağım. Ne ekersen onu biçersin. Fikirler ve öneriler, günümüzde etki açısından aileyi ve kiliseyi de geçen, televizyon ekranı, tiyatrolar, radyolar, kitaplar, dergiler ve genel olarak insanlarla temas tarafından ekiliyor. Çoğu televizyon şirketinin, gazetelerin, masaj salonlarının, sinema salonlarının, uyuşturucu trafiğinin, içki ve kumar işletmelerinin ve benzeri başında gençlerin olmadığı açık. Ancak kurbanların çoğu gençtir ve buraların sahiplerinin karlarının muazzamlığı gibi oluşan tahribat da muazzamdır. Bugün başı dertte olan genç nesle baktığımda kendi yaşıtlarımın neslimin de gençler ile birlikte suçlu olduğunu görüyorum. Bu, kendine yetecek yaşa gelen her bireyin insanlığa karşı sorumluluğunu kabul etmesi gerektiği ve günü geldiğinde Tanrı'nın önünde yargılanacağı gerçeğinden sıyırtmak değildir. Sadece bu yıkıcı alışkanlıkları oluşturanları teşvik etmek için yaptıklarımızdan veya bunların yayılmasını önlemek üzere ekonomik ve yasal yollarla yapmadıklarımızdan dolayı neslimin sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini söylüyorum. Tüm hataların en büyüğü sadece azıcık bir şey yapacağım düşüncesiyle hiçbir şey yapmamaktır. Bunu söylemek istemedi. Küfür de bir başka kötü alışkanlıktır. Herhangi birinin herhangi bir nedenle küfür ettiğini duymak hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü bunun ne zaman ve nerede duracağını bilmenin hiçbir yolu yok.